Ayrım 28, sayfa 225. Tağut, kutsal aldanışın soy ağacı. Soner Yalçın. Egemenlik hakkını teokratik olmaktan çıkararak dünyevileştiren cumhuriyeti savunmak Osmanlı döneminde zordu ama yine de savunucuları yok değildi. Bunların başında Ali Suavi gelir. Dünyada cumhuriyetten başka tam meşru hükümet olamaz diyerek ilk kez cumhuriyet fikrini telaffuz etti. Osmanlı Devleti'nin başlangıçta cumhuriyete benzediğine, başkanın aşiret tarafından seçildiğine, mutlakiyet, mutlak monarşi rejiminin sonradan oluştuğunu belirtti. Ziya Paşa da şahsi yönetimiyle cumhuriyet idaresini karşılaştırarak cumhuriyetin olumlu yönlerine dikkat çekti. İdare-i Cumhuriye'de padişah, imparator, sadrazam filan yoktur. İdare-i Cumhuriye'de bir nice milyon halk, birkaç şahsı menfaatperestin hükmü ve keyfine esir olmayıp, zengin ve fakir herkes hukuku hürriyetini muhafazada azadedir. İdare-i Cumhuriye'de bir millet meclisi olur, bunun azasını ahali seçer. Cumhuriyetimiz köksüz değildi. Doktor Abdullah Cevdet gibi düşünürler bir gün hanedan fikrinden bile vazgeçilebileceğini söylediler. Dünyada hangi millet, hangi devlet vardır ki hanedanı hükümdarının ismiyle tanınsın? Ayan Meclisi'nde bile cumhuriyet üzerine tartışmalar yapıldı. Ahmet Rıza gibi itaatçılar İslam cumhuriyetçi rejime hiçbir şekilde düşman değildir diye yazdılar. Yani 29 Ekim 1923'ten önce cumhuriyet olgusu Osmanlı münevverlerinin gündemindeydi. Bunu siyasal bir rejime dönüştüren Atatürk oldu. Cumhuriyet karşıtlığının sebebi. Dünyanın 206 devletinin 159'u resmi isminin bir parçası olarak cumhuriyet kavramını kullanıyor. Cumhuriyet sözcüğünün bizim tarihimizdeki varlığı 200 yıllık, kelime Arapça kökten 18. yüzyılda türetildi. Cumhur kökü bir araya toplanma, topluluk oluşturma anlamına geliyordu. Buradan türeyen cumhur ise cemiyet, toplum, kamu anlamında kullanıldı. Batıda ise Yunanca politeia kelimesini Romalı Cicero Latince'ye kamusal olan anlamına gelen res publica diye çevirdi. İsim Rönesans'ta Republike adına evrildi. Kuşkusuz bu Batı merkezli tarih anlayışı. Özünde cumhuriyet kavramı M.Ö. 6. yüzyılda Hindistan'da Gana Sangha ismiyle vardı. Gana kabile, Sangha meclis anlamındaydı. Eyaletler arasında Şakyalar, Kolyas, Mallas ve Lichavis cumhuriyetçi yönetimlerdi. Ben merkezci Batı tarih anlayışında Doğu hiç yok. İslam tarihinde cumhuriyet ne zaman yer aldı? Bugün İslam dünyasında adına ve unvanına cumhuriyet kelimesini ekleyen dört teokratik ülke var. İran, Afganistan, Pakistan, Moritanya. Pakistan anayasasına İslam Cumhuriyeti ibaresini 1956'da koydu. En son Afganistan Taliban hükümetinin 2004'te düşmesinden sonra cumhuriyet adını aldı. Her iki anayasaya ABD katkısı bulunduğunun altını çizmeliyim. Sol ve milliyetçi hareketlere karşı SİHA'nın İslami hareketleri ve yönetimleri desteklediği sır değil. İslami yasalar tarafından yönetilen ancak İslam Cumhuriyeti adını taşımayan cumhuriyetler de var. Irak, Yemen, Sudan, Cezayir, Maldivler, Bangladeş. İslam tarihine cumhuriyet önce isim olarak değil anlayış olarak girdi. Siyaset felsefesi devlet, hükümet, mülkiyet, demokrasi, özgürlük, hukuk gibi kavramları ele alır. Hükümet ne meşru kılar, devlet hakları ve özgürlükleri neden korumalıdır gibi soruları inceler. İslam felsefesinin kurucusu Farabi'nin 872-950 ideal devlet anlayışında herkes eşit haklara sahipti. Bunun temel koşullarından biri de seçme özgürlüğüydü. Bu sebeple mutlak monarşiye karşı muhalefet etti. Hükümdarları şura divan aracılığıyla seçmek önemli bir fikirdi. İlk halifelik seçilmiş bir hükümdarın eşitlikçi adalet ilkelerini korurken daha sonraki dönemlerde bu seçme özelliği yok edildi ve askeri diktatörlüğe neden olundu. Farabi'ye göre erdemli toplum hakikat bilgisi temelinde kurulmuş bir akıl devleti ya da bilgi toplumuydu. Erdemli toplum ancak aklı rehber edilen seçilmiş bir yönetim biçimiyle ortaya çıkardı. Farabi cumhuriyet anlayışını böyle ifade etti. 1000 yıl sonra Cumhuriyetçi Osmanlı Münevveri'nin ömrü İslam ile Cumhuriyet'in birbirine karşıt olmadığını anlatmakla geçti. Bugün teokratik devletler bile İslam Cumhuriyeti adını kullanıyorsa yeni bir tartışma açmak zorundayız. Hangi cumhuriyet? Çin'de, Almanya'da, İran'da, Madagaskar'da, Güney ve Kuzey Kore'de de cumhuriyet var. Cumhuriyet bir ideoloji değil, halkın seçimine dayanan bir yönetim biçimi. Mesele egemenlik ve hakimiyet anlayışına gelip dayanıyor. Halkın egemenliğinin sınırı ne? Birey fikri sınırı aştığında karşısına nasıl zorluklar çıkarılıyor? Yani sorun egemenliğin sahibi olan milletin devlet yönetiminde nasıl söz sahibi olacağı, iktidarı nasıl kullanacağı noktasında düğümleniyor. Kişilerin kendilerini devletin ya da egemenliğin sahibi olarak görmesinin engellendiği bir rejim cumhuriyet olabilir mi? Bu tür soruların yanıtları demokrasi temel alınarak verilir. Mesela egemenliğin de konusu olan yargı bağımsızlığı, hukuksal düzen, cumhuriyetin olmazsa olmazı. Aksi halde demokratik yönetimden söz edilemez. İçi boşaltılan yasama, yürütme ve yargının kağıt üstünde kaldığı bir ülkenin ismindeki cumhuriyet aldatıcı olur. Keza hesap verir olmanın ortadan kalktığı, ben yaptım olduğu anlayışındaki denetlenemez iktidarların yönettiği ülkelerde cumhuriyet adı yanıltıcıdır. Cumhuriyet sadece oy değildir. Atatürk bir aile sultasını yıkarak halk egemenliğini siyasetin ana değeri yaptı. Bu anlayışı halkçılık, laiklik gibi ilkelerle bağımsız yasama, yürütme, yargı ile sağlam zemine oturttu. Ya bugün? Hangi cumhuriyet esas alınmalıdır sorusunun yanıtı belli. Çıkış yolu Farabi'den beri aynı. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bir benzer tartışmada laiklik konusunda yaşanıyor. Anlatayım. Vahdet-i Vücut Laikliği. 1924 Anayasası laikliği devletin rejimin temel prensipleri arasına koydu. Fransa Cumhuriyeti laikliği 22 yıl sonra yani 1946'da 4. Cumhuriyet döneminde anayasasına koydu. Bu ülke anayasasını Fransız devriminin yapıldığı 1789'dan 1946'ya kadar geçen 157 yıl boyunca laiklik ilkesini neden koyamadı? Halbuki laiklik ilkesi ilk kez Fransa devrimi ile şekillenmişti. Cumhuriyet yönetimi dinler karşısında tarafsızdı. Cumhuriyet yönetimi vicdan ve ibadet özgürlüğünü savundu. Cumhuriyet yönetimi hiçbir dini teşkilata para ödemedi, yardım etmedi. Cumhuriyet yönetimi dini ayrıcalıkları sona erdirdi. Türkiye'de bir yanlış anlayış var. Türkiye laiklik ilkesini Fransa'dan alıp uyguladı. Bunu ileri süren mukaddesatçı çevreler Türkiye ile Fransa arasındaki laiklik uygulamalarının farklı olduğunu gözden kaçırıyor. Türkiye'nin laiklik anlayışı Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kurdu, cami yaptı, onardı ve görevlilerini kamu personeli sayıp maaş ödedi. Dini okullar açtı, öğretmenlere maaş verdi. Okul müfredatlarına din kültürü tersi koydu. Türkiye Cumhuriyeti İslam karşısında kayıtsız değildi. Her daim devlet desteği sunarak dini kamusal alandan çıkarmadı. Sadece dini kimlikleri kamusal alan dışına çıkararak vatandaş kimliği oluşturmayı amaç edindi. Özünde iki ülke arasında fark şuydu. Laikliği Fransa siyasal bir strateji olarak hayata geçirdi. Türkiye ise eski rejimi gerileten, çökerten düzenlemeyi esas aldı. Laiklik konusunda dünyada üzerinde uzlaşılmış bir tanım yok. Bu sebeple Türkiye'deki laiklik Fransa'dakinden çok farklıydı. İslam'ın kutsalı sayılan camiyi Fransa'nın kiliseye yaptığı gibi karşısına almadı. Hep yanında tuttu. Cumhuriyetin İslam'ı yeni devletin oluşumuna dahil ettiği gerçeği ortada olmasına rağmen özellikle de son yıllarda laiklik ilkesi üzerinde tepinilerek toplumsal çatışmalara zemin hazırlandı. Gerçek bilinmez mi? laiklik kuruluş aşamasındaki ulusal ekonominin mihenk taşıydı. AKP iktidarı din özgürlüğü konusunda tarafsız olması gerekirken çatışma unsuru olacak şekilde gelgitli laiklik yorumları yaptı sürekli. Laiklik olmadan toplumsal barış nasıl sağlanabilir ki? Osmanlı'dan gelen tarihsel gerçeklik bugün gösteriyor ki laiklik ülkeyi bir arada tutan ve tutacak olan çimentodur. Meseleye bir başka açıdan daha bakmak istiyorum. İslam'da Allah'ın kainattaki tüm varlığın sahibi olduğu ve insanların bu servetin yalnızca emanetçileri olduğu gibi güçlü bir anlayış var. Yunus Emre'nin dediği gibi, mal da yalan, mülk de yalan. Peki Müslümanlar bir lokma bir hırka felsefesinden Anadolu kaplanları bitine nasıl geldi? Ekonomik olanın dinsel olana sirayet etmesi nasıl sağlandı? Müslümanları vahşi piyasaya kim çekti? Aşırı tüketim virüsünü kimden aldılar? Neoliberalizmin bir zor ayağı bir de rıza ayağı var. İslamcı kesimle kurduğu ilişki rıza ayağı üzerinden oldu. Neoliberalizmin laikliği erozyona uğratmasının sebebi mütedeyyin iş adamlarının, dini teşkilat ve tarikatların Özal'dan Erdoğan'a devlet eliyle piyasaya çekilmesidir. Bu anlayış manevi değerlerini yıktığı Müslümanları kumarhane ekonomisine ortak etmek için laikliği toplumsal hayattan çıkardı. Müslümanlar homo economicus yapıldı. Din bir kez daha küresel sömürü düzeninin aracı oldu. Eşitlik isteyen laiklik neoliberalizme kurban edildi. Devlet her yerden çekildiği gibi laiklik kavramını da bıraktı. Neoliberalizmin salt ekonomiyle ilgili olduğu sanılıyor. Büyük yanılgı. Laiklik meselesine bu açıdan da bakınız. Asıl düşman işgalci neoliberalizmdir. Nitelikli tartışmalar yapmaktan uzaklaştık. Düşün dünyasında da vasata, kalitesizliğe teslim olduk. Mesela şu konuda bile nice eserler üretmek gerekmez mi? Yaratanla yaratılanın bir olduğunu savunan vahdeti vücut ilkesi Osmanlı'da gücünü sürdürseydi, imparatorluğu oluşturan dinler ve mezhepler arasında çimento görevi yapar mıydı? Biliyoruz ki Balkanlarda Ortodoks Hristiyanlar ile Bektaşiler yıllarca, kimi zaman birlikte ibadet ederek barış içinde yaşadılar. Ki bu aslında laikliğin temeli değil mi? Kemalizmin dini felsefesi vahdeti vücut değil mi? Atatürk'ün Alevi ve Sünni çatışmasına çözüm getiren laiklik anlayışı, vahdeti vücut anlayışının paydası değil mi? Daha sonra bu çatışmayı tekrar hortlatanlar kim? Tarihe bakalım. İslam dünyasında vahdeti vücudu eleştiren görüşler, mezhepler, tarikatlar, İbn Temimiye, Selefilik, Vahhabilik gibi kişi ve akımlar sayesinde etkin olmaya başladılar. Devlet katında İbnül Arabi'nin vahdeti vücudu yerini Nakşibendi İmam Rabbani'nin vahdeti şuhud doktrinine bıraktı. Yani esas olan varlık birliği değil, şehadet birliğiydi. İslam öğretileri arasındaki tartışmalar bu kitabın konusu değil, geçeyim. Ancak Osmanlı'nın dağılışı üzerine değerlendirmeler yaparken bu ayrımı da göz önünde bulundurmak gerekmez mi? Türkiye'de itikat sorunu yoktur. Türkiye'de Selefi Vehhabi sorunu vardır. Küçük bir not eklemeliyim. Bizim mahallenin akademisyenleri, gazetecileri kaba bir materyalizmle teoloji konusuna hep uzak durdular. Oysa insan bilinci toplumsal bir üründür. Bu sebeple dinin ideolojik ve sembolik dilini kavramak şarttır. Karşı mahalle ise düşünsel duygusallığı bir türlü aşamadı. Hurafeyi gerçek sandı. Tanzimat Cumhuriyet ayrımı. Cumhuriyet Tanzimat'ın antitezi. Atatürk 2. Mahmut ile oğullarının torunlarının antitezi. İstiklali tam, yani tam bağımsızlık, kapitülasyonların antitezi. Türkiye'de özellikle 1980'lerden sonra politik tartışmalar salt giyim kuşan gibi kültürel kodlar üzerinden yapılmaya başlandı. İşin ekonomi politiği hep göz ardı edildi, hala da ediliyor. Son 200 yıllık tarihimizin önemli ekonomik kırılmaları var. 1838 İngiliz Ticaret Sözleşmesi, Osmanlı pazarının kapitalist sömürüye eklemlenme sürecini başlattı. Osmanlı toprakları her türlü sömürüye açık oldu. Diğer yanda Osmanlı Sarayı büyük sevinçle modernizmi ilan etti, Tanzimat Fermanı. Emperyalizmin hareket alanını genişletmek için Osmanlı pazarı kanunlar ile sömürüye açık hale getirildi. Mesela maden yasası. 1858 Arazi Kanunnamesi toprak rejimi, mülkiyetler ve madenlerle ilgili bir takım hükümleri kapsıyordu. Bu düzenleme çerçevesinde yabancılara Hicaz vilayeti dışında ilk maden imtiyazı verildi. O tarihe kadar Osmanlı madenlerini gözü gibi koruyordu. Maden demek savaşın kazanılmasını sağlayan silahların ham maddesi demekti. Teslimiyet sadece savaşlarda yenilmekle olmaz, çıkarılan böyle kanunlarla da olur. Kolu bir kez kaptırmaya görün. 1867'de, 1869'da, 1887'de, 1903'te, 1906'da, 1911'de yeni düzenlemeler yapılarak yabancılara yeni maden imtiyazları, yani sömürü kolaylıkları sağlandı. Örneğin 1903'te %51 olan maden üzerindeki yabancı hakları 1911 yılında %76 seviyesine yükseltildi. Tüm maden işletmeleri yabancıların elindeydi. Çinko, kurşun, magnezyum, altın, bakır, ne çıkardılarsa hepsini götürdüler memleketlerine. M. Maney, A. Holzer, A. Pangiris, X. Janicot, M. B. Nervo, A. Bernard, M. L. Sinkay, M. P. Lassus, A. Macrocordato, E. Eugenide, J. Catalin, E. Fernandez, G. Marchand, N. Nicopulo, L. Chevalier, M. Gollier, T. Ruzzo, A. Spandoni, A. Monchicourt, G. Mayet, E. G. Germini, E. Neville, A. Monnier, C. Seriat, B. Sarti, E. Scanziani. Osmanlı'da motorlu araçların devreye girmesiyle 1850 yılında karayolları yapılmaya başladı. İlk 34,5 kilometre Bursa-Mudanya arasında inşa edildi. Arkası geldi. Yolların, köprülerin tamamı yabancı şirketlere özel imtiyazlarla yaptırıldı. M. Padiano, E. Pertuis, A. Bowdin, E. Bocher, H. Passi, E. Balbezen, C. Jagerschmidt, E. Passi. Osmanlı buharlı lokomotifler için demiryolu inşaatları başladı. İlki 1860'da İzmir-Aydın demiryolu oldu. En fazla yabancı şirket yatırımı emperyalizmin sembolü olan demiryolu sektöründeydi. R. Pilling, R. Wilkins, M. Maritim, C. Jagerschmidt, R. Elmont, T. Berger, C. Goguel, L. E. C. Descomp, P. Holtzman, G. Vitali, O. Kapp, M. L. Rambert, G. Nagelmakers, F. Aubeinau, C. Mallet, T. Berge, L. Laffan, H. Henrot, A. Pangiri, P. Nabil, E. Empain, R. Budoy, M. Dutio, R. Lagoas, M. V. Silar, M. Lambert, M. C. Arno, R. Bauer, E. Gutmann, J. J. Gwinner, A. Kaula, O. Kuhlmann, C. Moravitz, C. Schenk, B. Roppe, R. Filling, M. R. Amon, K. Testa, A. Gosher, H. Gerli, R. Lindau. Bunların icadı vapurlarda da kullanıldı. Bunun için yeni limanların inşaatına 1870'te başlandı. Ticaret vapurlarla olunca liman sayısı haliyle arttı. Hepsi özel imtiyazlar karşılığında yabancı şirketlere yaptırıldı. Denizcilik işletmeleri bile yabancılardaydı. R. Rus, J. Charnot, A. Barker, G. Guerrasino, A. Corsinari, M. Grain, F. Pierre, M. M. G. Saborox, H. Garetta, C. Cotard, E. Bartisol, T. Berger, J. Robert. Hangisini yazayım? Yapılan metroda tramvay hatları da yabancılara aitti. E. H. Gavant, G. C. Ralli, D. G. Fernandez, R. Vibert, D. Raspalli, G. Shastosis, A. Huber, C. Yenke, V. Limoges, A. Deniz, D. Stackpool. Osmanlı'da elektrik üretim ve dağıtımı da gazhaneler de yabancıların elindeydi. C. Tukas, C. Georges, T. Nico, O. Besançon, L. Boer, A. Gerarden, C. Goguel, T. Berger, D. Stewart, E. Koze, S. Jordan, M. Firesh, C. Blanc, A. Gotteron, E. Atrike, A. Gazay, E. Giro, A. Bossi, P. Oguye, C. Bone, F. Grane, B. Van de Özel imtiyazı tüm bu işletmelerde yabancıların tek rakibi yine yabancılardı. Bu sebeple Cumhuriyeti kuran Osmanlı'nın son kuşağının ana hedefi kapitülasyonlar oldu. Ama bunlar sonra unutuldu, Batı'ya yine esir düşüldü. Cumhuriyet tarihinin üç büyük kırılması oldu. 1950 yılı DP, 1983 yılı ANAP, 2002 yılı AKP. Her dönemde yapılan tek icraat var aslında. Cumhuriyetin yok ettiği kapitülasyonlara Türkiye pazarını koşulsuz, sınırsız açmak. DP kapitülasyonları diriltti, ANAP kapitülasyonları büyüttü, AKP ise tam teslimiyet sağladı. Örneğin Çanakkale'de ormanların katledilmesine yol açan yabancılara maden iznini bu kafa verdi. Bu anlayışın kökü 1861'de yatıyor. Kim izin verdi sorusunun yanıtı belli. Adı ister tek, ister frontier, ister Alamos olsun. Kendi ülkesinde tek ağaca kazma vuramayan Kanadalı şirketler Anadolu'da insanımızın mezarını kazdılar. Kirazlı, Ağdağ, Çamyurt'ta orman katledildi. Kapitalizmin iki yüzlülüğüydü bu. Maden iznini kimin verdiği belli. Maden iznine kimlerin karşı çıktığı da belli. Doğayı katleden kişi değil, ideolojidir. Tartışmayı bu politik zemin üzerinden yürütmeliyiz. Mücadeleyi bu politik zemin üzerinden yapmalıyız. Temel mesele kapitülasyonlardır. Tanzimat ile Cumhuriyet'in farkıdır bu. Atatürk ile diğerlerinin farkıdır bu. 28. ayrımın sonu. Sayfa 233.